There is a ghost, and it goes out on the land, it's lifted up, it feels and flows on many hands, on many hands. Oh my lover, never was there another. Where has my love man gone?
Farkındasın değil mi? Biz evleniyoruz.
Evet, farkındayım.
Bugün annemle davetiye seçmeye gidecektin. Neredesin diyorum, unutmuşum diyorsun.
Ya evet, unuttum.
Provaya bile gitmemişsin. Terzi beni aradı. Her şeyi unutmaya başladın. Tüm zamanla şu sürpriz kızı ayırıyorsun.
Yardıma ihtiyacı var.
E yardım falan istemediğini sen söyledin. Artık hayatına dönsen.
Hayatımı bırakmadım ki döneyim.
Annemin telefonlarını neden açmıyorsun?
Nedenini biliyorsun. Senin yüzünden yalan söylemek zorunda kalıyorum. Söylesene, olanları onlara ne zaman anlatacağız?
Buna gerek yok ki. Baban hayatın boyunca yoktu, şimdi de yok. Bilmeleri gerekmez.
Bu ne demek şimdi?
Tanımadığın, bilmediğin bir baba... Yine tanımadığın, bilmediğin hasta bir kardeş. Senin sen olmanda hiçbir yeri olmayan insanlar. Şimdiye kadar sana ihtiyaçları yoktu. Ortada yoktular. Şimdi de seni kullanmaya çalışıyorlar. Bunu nasıl görmezsin?
Onların elinde değildi.
Ellerinde olmayan şey neydi tam olarak?
Bak, kimse bir gecede hayatı alt üst olsun istemez. Zamanın koşulları diye bir şey var.
Zamanın koşulları. Geçeli çok oldu. Herkes kendi yolunda.
Herkes değil. İnsanların yaşadıklarını fazlaca küçümsemiyor musun sen?
Yok, küçümsemiyorum. Babam o olayları birebir yaşamış. Bilmediğimiz şeyler değil bunlar.
Ama ben baban gibi emekli bir askerin o dönem hakkındaki düşüncelerini bilmiyorum. Belki babana sormalıyım.
Ben sana babamın ne düşündüğünü söyleyeyim. Ülkelerin tarihleri böyle şeylerle doludur.
Ha, bu kadar basit yani.
Her ülkede zaman zaman taşların yeniden yerine oturması gerekir. Hem kontrolsüz çoğalan grupları azaltmak hem de oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek için. Kargaşada işler değişir, farklılaşır ama her şey yeniden inşa içindir. Biz buna tarih deriz. Bak, böyle bakarsan ne kadar basit.
Yani baban her şeye tarih gözüyle bakıyor.
Elbette. Bak güzelim, hayalperest olmanı istemiyorum.
Hayalperest değilim ben.
Bak, yıllar önce yaşanmaması gereken şeyler de yaşanmış. Örgüt içi hesaplaşma mı, yanlış ihbar mı? Bunları bilmek zor. Uğraşma o yüzden, cevap bulamayacaksın.
Bak, her şey açıklanabilir. Hepsi tek tek açığa çıkarılabilir. Yeter ki herkes samimi bir şekilde sormak istesin.
Neyi açıklayacaklar? Hı? Herkes benim istediğim dünya olsun diye sokağa çıkarsa düzen mi kalır? Bak, biz seninle bir yuva kuracağız. Ben baba olacağım. Yanında olacağım. Çocuklarımı ben büyüteceğim. Sana bakacağım, kollayacağım. Bir yere gitmeyeceğim. Ama tüm bunların gerçekleşmesi için güven duyduğumuz bir düzen gerekli.
Ne anlatıyorsun sen böyle?
Ya beni en çok bu yüzden sevmedin mi? Sana güvenli bir yuva sağlayacağım için. Gerçekten anlamıyorsun. Baban kimse için hiçbir şey yapmamış.
Yaşadıkları ağır gelmiş. Annesi öldürülmüş. Dayısı kayıplara karışmış. Yalnız kalmış.
Hayatına devam ederek en doğrusunu yapmış.
Babam ve hayatı. Ona bakınca hayatına devam etmiş birini değil, hayatı elinden alınmış birini görürsün. Yani görürdün. Onun bir kez bile huzurla uyuduğunu düşünmüyorum ben.
Sen şimdi ne yap biliyor musun? Dayının hayatta kalan arkadaşlarına bak. Onları bul. Yazlık almak için emekli bile olmuyorlardır. Hepsi çocuklarına birer uslu vatandaş olması gerektiğini söylüyordur.
Bak, ben sadece diyorum ki, onlara ne oldu? Kendi halinde yaşayan insanların ne oldu da bir gecede tüm yaşamları alt üst oldu? Bunları yapanları bulmak istiyorum. Hepsiyle hesaplaşmak.
35 yıl öncesi. Çoğu yaşlıdır. Ya da ölmüştür. Ne bulmayı umuyorsun?
Çocukları vardır, torunları vardır. Onlar bilsinler, öğrensinler.
Birileri kaybetti. Kaybedecek. Bu işin doğası bu.
Şu an tıpkı baban gibi konuşuyorsun. Karşımda sanki babanı görüyorum.
Babam gibi konuşmam seni neden bu kadar rahatsız etti? O benim babam, farkındasın değil mi?
Çünkü sen de başka birisin.
Doğrular kişiden kişiye değişmez. Ben hayalperest değilim. Gerçekleri görüyorum.
Ha, neymiş gerçekler?
Birileri büyük dayın gibi oradan oraya savrulsun dursun. Çoğunluğa baksana sen. Çoğunluk köpek gibidir, köpek. Dövüldüğü yere geri döner. Gerçek bu işte. Çok bir şey bekleme diye söylüyorum. Ben seni düşünüyorum.
Bak, beni düşünüyorsan lütfen, lütfen bana yardımcı ol.
Ne yapmamı istiyorsun?
Bana biraz zaman ver.
Şimdi ne yapalım? Senin koca bir dönemi aydınlatmanı mı bekleyelim?
Bu mu cevabın?
Ne söylersem söyleyeyim anlamıyorsun. Aynı yere takılıp kalmışsın.
Çünkü tarih tarih diye direttiğin şey, suçsuz insanların çektiği acılar olmamalı. Onların fotoğraflarına baktım. Babaannemin, babamın. Yıllar öncesinden. Bahçeli bir ev. Balkonda oturuyorlar. Gülüyor hepsi de. Meyve veren bir ağaçları varmış. Babam kolunu babaanneme dolamış. Haksızlığa uğramış hissediyorum.
Bu olanların seninle bir ilgisi yok. Buraya dön artık. Bize dön.
İyi de ben buradayım zaten.
Biz seninle kendimize bir hayat kurmaya karar verdik. Sevgi, saygı dolu bir hayat. Huzurlu bir ev hayatımız olsun istiyorum. İşten dönünce seninle yemek yemek, sonra film izlemek, seninle yeni yerler görmek. Çocuklarımız olsun istiyorum, biliyorsun.
Bak, tüm bunlar için, hepsi için, bunların gerçekleşebilmesi için sadece soruyorum ben. Evet, sadece sorularım var. Bu kadar.
Sen bu sorularına cevap bulamayacaksın. Bulamadığın yetmezmiş gibi kendi hayatını da mahvedeceksin. Değmeyecek. Hatta ne düşünmeye başladım biliyor musun? Senin bu evliliği istemediğin için tüm bunları kullandığını, bahaneler ürettiğini.
Ne? Ne dedin? Sen ciddisin.
Ben söylemesem sen söyleyecektin. Erteleyip duruyordun. Şimdi de karşına altın bir fırsat çıktı.
Altın fırsat mı? Babam öldü benim, babam. Bir kardeşim olduğunu öğrendim.
Ne kardeşi, ne babası? Benim babam sana babalık yaptı. Ben hani şu sana, konuşmalarını despotça bulduğun babam.
Ben sana başka bir şeyden bahsediyorum. Sen kalk...
Soğuksun. Soğuksun. Bana karşı da, aileme karşı da soğuksun. Evlenecek birinin heyecanı yok sende.
Yeter artık, yeter, yeter. Sen beni değil, kendini sorgula.
Sorumlu olan ben değilim, sensin.
Ha, senin evlilik teklifin bile...
Ne olmuş? Ne olmuş? Nereye? Konuşmamız bitmedi.
Kardeşimin yanına. Ailemi babandan saklayacak değilim.
Vay be! Ne çabuk ailen oldular.
Hayatımın en zor günlerinde karşıma geçmiş, neden terziye gitmediğimi soruyorsun. Sonra da beni bahaneler üretmekle suçluyorsun. Bunların hepsi hakaret. Bana daha fazla hakaret etmene izin veremem.
Ben de senin için aynı şeyleri düşünmüştüm.
Ah, ne güzel, ne güzel. Buna sevindim işte. Konuşmanın tek olumlu yanı bu oldu galiba. Hoşça kal. There is a ghost and it goes out on the land, on the land. It's lifted up, its fields and flows. On many hands, on many hands. Oh my lover, oh my lover, never was there another. Where has my love man gone?
Merhaba Emre, nasılsın?
Merhaba Hazal, sen nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Bize biraz kimse öyle şeyler konuşmuyor artık oyunundan ve biraz önce okunan sahneden bahseder misin?
Şimdi biraz önce Leyla ile Serkan'ın ve nişanlısı, Leyla'nın nişanlısı Serkan'ın sahnesini dinledik. Leyla, yani oyunun bütün bağlayan karakter, oyunda parça parça sahneler var. Oyun 80, 1980'ler Türkiye'sinde geçiyor, başlıyor, geçmeye başlıyor. Sonra biz birkaç sahnede orada ne olduğunu görüp bir şekilde bütün o zorlukların, o dönemin zorlukların, aile içinde yaşanmış zorlukların Leyla karakterinde ve çevresinde iz düşümünü, hislerini, onları nasıl şekillendirdiğini görüyoruz. Oyun genel hatlarıyla böyle. Ve Leyla'nın tabii bir mücadelesine tanık oluyoruz. Leyla'nın bir de kardeşi var senin oynadığın. Zehra karakteri. İkisinin birlikte aslında mücadelesine. Ne mücadelesi bu? Kendi kendime soru soruyorum. Ne mücadelesi? Bir tür aslında hak arayışı mücadelesi ve aslında köklenme mücadelesi. Yani bu iki kız geçmişlerini tam oturtamadıkları, bilemedikleri için bir araştırma ihtiyacı hissediyorlar. Yani neydi? Niye bunlar hiç konuşulmuyor? Sorusunu sorduğun anda ya bir ipliğin ucunu tutmuş oluyorsun ve kocaman bir karanlık ve boşluk içinde buluyor kendini Leyla ve onunla birlikte Zehra karakteri, kardeş.
Evet, sanırım bu sahnede bir kırılma görüyoruz. Geçmişin hakikatini bir reddetme var. Sanırım Leyla'nın geçmişle tanışıp bugününe ait olan bir hikayeyle karşılaşması ve ikisi çatışıyor sanırım. O gerçekler birbirine karışmak yerine birden çatışmaya başlıyor.
Aslında bu ikili özellikle, yani tam oyunun ortası, kırılma noktası dediğin gibi özellikle seçtik. Burada toplumsal olarak da iki farklı duruşu görüyorsun. Bir gerçek üzerine, yani nasıl devam edeceğiz sorusuna iki farklı cevap var. Ya bırak unutalım, yani toprağa gömelim ve devam edelim. Çünkü başka türlü yapamayacağız ki bu da anlaşılır bir şey bir yandan. Bir yandan da hayır, böyle bir gömmeyle olmuyor aslında, hafızada ve aslında her yerde bu soru var ve bununla devam edilemez. Bunu tam anlamıyla iki karakter ve yine aile içinde, daha doğrusu geleceğe dair bir öneri oluşturmak isteyen iki genç insanın sorgulamasında görüyoruz bunu. Yani biz nasıl devam edeceğiz, nasıl geleceğe çocuklara ne anlatacağız ve nasıl geleceği kuracağız? Temel problem olarak nişanlı bir kadınla erkeğin sorusu oluyor ve kurup kuramayacaklarını da göreceğiz oyunda tabii.
Evet. Peki oyundaki sahnelerdeki bu seçimler ve rejiden biraz bahseder misin?
Şimdi oyun gerçekten tarihle ilgili, yani yakın tarihle ilgili. Ve yakın tarih ve daha sembolik anlatıları olan, şimdi çok detaya girmek istemiyorum ama toprakla ilgili. O yüzden oyunu genelde bir tür yerleşemeyen bir mekan, sürekli hareket içinde bir alan, mekan, toprak diyebiliriz, yer konsepti üzerinden oluşturduk. Yani o fikir öyle çıktı. O hareketli yer fikri ve dönüşen, bir türlü oturmayan yer tamamen oyunun geçeceği yer. Zaten daire sahne olacak. Daire sahne için hazırladık oyunu. Bu ne demek? Bu seyircinin tamamen oyuncuları çerçeveleyerek, yani her tarafta, her taraftan görebileceği açıda oturuyor olması demek. Bu da tabii oyuncuyu dört diyeceğim ama aslında 360 dereceden seyredilir kılıyor. Bu çok ister istemez bir çıplaklık, yani bir oyun olarak bir her şeyin ana ana seyirci tarafından takip edilebilir bir gerçeklik üzerinde de çalışmamız gerektiğini getiriyor rejiye. Bunların üzerinden düşündük oyunu. Bir de tabii semboller, mesela oyunda bir şey aranıyor, şimdi onu da söylemeyeceğim. O arayış çok absürt bir arayış bir yandan. Oyun ne kadar gerçek olsa da arayışın kendisini yazar absürtleştirmiş. Bu bana çok iyi geldi ayrıca. Bu arayışın, bu fikirden yola çıkarak oyun boyunca dokuyu hem kostümde hem dekorda hem de oyuncuların kendi davranış biçimlerinde yavaş yavaş erittik, yok ettik. Ve geriye böyle tamamen bir sistemin kendisinin çıplak hali kaldı diyelim. Bunu tamamen mekanik olarak söylüyorum, yani reji olarak söylüyorum. Ama tabii çok metaforik bir anlamı var.
Teşekkür ederim. Biraz yazar hakkında konuşalım istersen. Hem bilgimiz olsun ve bu oyun bize bugüne ve bize ne söylüyor?
Şirin Gürbüz, yazarımız Şirin Gürbüz. Genç bir yazar. Daha bence kariyerinin başında bir yazar ama çok başarılı bir yazar. Şimdiye kadar bildiğim 2-3 oyunu var. Son bir oyun daha yazdı biliyorum. Ama birincisi sahne, Soğuk diye bir oyunu sahnelendi. Arkasından işte kimse öyle şeyleri konuşmuyor artık dediğimiz oyunu sahnelendi. Aslında o delik olarak bir delik ismiyle bir yarışmaya girmişti ve yarışmadan ödülle çıkmıştı. Mitos Boyut'la Nilüfer Belediyesi'nin yazarlık yarışmasında. Zaten orada çok dikkatimi çekti oyun. Çok etkilendim ilk okuduğumda. Sonra yazarla tanıştık, Şirin'le tanıştık. Şirin bütün bu süreçte, yani yeniden ele aldık oyunu. Belli yerlerini de biraz daraltmaya gittik. Onun izniyle ve onun zaten kendisi yeniden yazdı. Toparlaması da kendisine ait. Yani biz bir şey yapmadık. Beraber çok rahat çalıştım. Çok pırıl pırıl bir yazar olduğunu düşünüyorum. Gelecekte de çok şey bekliyorum ondan, öyle düşünüyorum.
Evet, çok yani, güzel. Evet. Bir de yine kısaca, yani bu oyun bize ne söylüyor, bugüne ne söylüyor?
Evet, yani seyircinin için gelsin değil mi bu oyuna? Ya bence seyircinin belki de kendisinde fark etmediği bir sürü sorusu var. Yani bir sürü insanın bir sürü sorusu var da bazen sorusunu bile bilmiyoruz bazı hikayelerin kendi içimizde. Bunu seyrettiğinde, bu oyunu seyrettiğinde sanıyorum hiç sormadığı soruları kendisine soracağı kadar cesaretli olabileceği bir sorgulama içinde bulabilir kendini diye düşünüyorum. Bizim ülkemiz için, ülkemizdeki bu yaşadığımız tarih ve yakın tarih ile ilgili farkındalıklarla ilgili bir sürü soruyu getirecektir seyirciye diye düşünüyorum. Ve bu tür oyunlarında gerçekten sahnelerde olması gerektiğini ve iyi ki de yaptığımızı düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum, seyirciyi, tabii ki seyirci kendisi cevap verecek. Ben nereden bileyim seyirci nasıl hisseder ama iyi şeyler hissedeceğini düşündüğümüz için zaten sahneliyoruz.
Evet. Teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim. Hazal, yardımın çok güzeldi. Yani benim yani yönetmen yardımcım Hazal. Kendisi de ileride yönetmen olacağını düşünüyorum. Süper destek verdi. Ben de sana teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. Benim için de çok değerli bir vakitti. Umarım da en kısa sürede tekrar sahneye dönüp başladığımız işi en güzel şekilde bitireceğiz.
Evet, onu bekliyoruz gerçekten.